Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Kendir. Eserin adı Dağdan Kopan Ateş. Carlos Fuentes'in ön sözüyle. Yazarı Omar Cabezas. Özgün adı Fire from the Mountain. La Montana e algo ma que una immensa estepa verde. Çevirmeni Kudret Emiroğlu. Türü Anı. Belge Yayın Evi. 2. baskı. İstanbul Haziran 1991. Bu kitap 228 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Yaşam ve Anılar 5. Güçlülük, namus, dobralık. Sayfalar boyunca mizah, elem ve hazın iç içe geçişi. Márquez'in irkiltici öyküleri kadar eğlendirici ve muzır. İdeolojik karikatürlerle değil, gerçek bir halkla dolu. Devrimin insani boyutu hakkında o kadar çok şey içeriyor ki. Chicago Sun-Times. Cabezas ne kendinden ne de okurlardan hiçbir şey saklamıyor. Her şey var. Zayıflık, şüpheler, hayaller, hatalar, güç tapınısı, şaşkınlık ama narsizmin gölgesi bile yok. The Los Angeles Times. Büyük bir katkı. Wall Street Journal. Dağdan kopan ateş, Sandinistaların bizce bilinmeyen 20 yıllık öyküsünü öğrenmede en iyi kaynaklardan biri. The New York Times Book Review. Önsöz. İspanyol dili, uluslararası siyaset diline birkaç sözcük vermiştir. Bu sözcüklerin önde gelenleri de şiddet ifade eden junta, pronunciamiento ve gerilladır. Çocukken, ABD'de Meksikalı kafası ve İspanyol diliyle büyürken, şiddetin genellikle esmer derili, marjinal, medenileşmemiş insanlara atfedilen olumsuz bir özellik olduğunu anımsıyorum. Bu 1930'lardaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın kıyımı unutulmuştu. Batılı bellek seçicidir. Birleşik Devletler, öz ve görünüş arasındaki ayrımları bulandıran cinliğe sahiptir. Sonra da tarihi eğlence olarak el atar. Chicago çete savaşları sinema maceralarına dönüştürülmüştür. Cagney mi yoksa Capone mu daha gerçektir? İkinci Dünya Savaşı'nın olayları Nazi toplama kamplarının dehşeti, Gulag, Hiroşima, Cezayir'de Fransızlar, Endonezya'da Hollandalılar, Vietnam'da Amerikalılar, bize 20. yüzyılda kimsenin evrensel şiddetin dışında kalmadığını öğretti. Şiddet Latin Amerikalıların, Asyalıların veya Afrikalıların ayrıcalığı değil. Şiddette evrensel katılım buluyoruz. Marx şiddete tarihin kuması demiştir. Shakespeare tozumuzu atan huzursuz edilgenlik, Aziz Matta ise cennet krallığını alma yolu olarak şiddeti anlatmıştır. Omar Cabezas bize şiddetin sabit, yüce, saf biçimde edilgen veya katı biçimde etkin bir tanımını vermiyor. Somoza diktatörlüğüne karşı çıkan Sandinist direniş içindeki Nikaragualı bir genç olarak İspanyol bir sözcüğü yeğliyor. 1809'da kıtada Napolyon işgaline karşı direnen savaşçıların uydurduğu sözcüğü gerillayı kullanıyor. Gerilla sözcüğünün İspanyol dilinde güçlü bir tepki anlamı var. Meksika dağlarında Zapata'dan Bolivar, Morelos, Artigas ve Carrera kardeşlere kadar bağımsızlık savaşı verenler gerilla savaşı içindeydiler, gecenin silahlarını kullandılar. Fakat biz yalnız kendimizle mi dövüşüyoruz? Gerilla savaşı yalnız Hispanik halklara mı özgü? Armada'dan Falkland'a kadar dış güçlere yenilgimizin bedelini kırıcı savaşlarla mı ödüyoruz? Yoksa alternatif bir gerçek var mı? San Martin'in Andlar'daki büyük mücadelesi ve Bolivar'ın Boyaca'daki zaferi düzenli İspanyol ordularına karşı kazanılmıştı. Benito Juarez ve Porfirio Diaz Fransızları gerilla savaşı ile yendiler. General Pershing, Chihuahua'da Pancho Villa'yı ele geçiremedi çünkü Villa gerilla yöntemiyle savaşıyordu. Denizciler Nikaragua'da Sandino'yu yenemediler çünkü tepeleri, böcekleri, gölgeleri, yalnızlığı ve Nikaragua ateşini yenemiyorlardı. Omar Cabezas bize bu manzaralara götürüyor. İlk silahı dili, Latin Amerika edebiyatının tarihinde ürettiği her metin gibi taze, gülünç, dolaysız ve kaba. Kitap Nikaragua dilinde yazılmış. İçerdiği şiddet, duyarlılık, mizah ve şefkatin çoğu, Cabezas Latin Amerika küçültme sanatında usta, doğal olarak çeviride kayboluyor. Cabezas her şeyden önce bize başka türlü anlatılamayacak Latin Amerika yaşamını bu dille sunuyor. Kitabın zorunluluğu en derinindeki nedeni bu. Bir gelinlanın inancı. Kuşkuları, cesareti, korkuları, yüceliği, küçüklüğü bu kitapta hep ortaya konmuş. Hem anlık hem de eş zamanlı açıklama, bir ırmak ve kıvılcım olarak beliriyor, bu da söylemsiz yapılamaz. Kurtulmuş dil, kişisel ve toplumsal kurtuluşun, tarihsel kurtuluşun da aracıdır. Cabezas'ın belirttiği gibi Nikaragua devrimi, yalnız kurşuna, ateşe ve birçok cana mal olmamıştır, birçok sözcüğe de mal olmuştur. Kötü sözcükler diyor, pis sözcükler. Ama onları kim kirletiyor, hangi nedenle lekeleniyorlar? Omar Cabezas'ın devrimci odisesinde Nikaragualı şiddet, hakaret ve umutsuzluğun dilini kurtarması kesinlikle mizahın kurtuluşudur. Yıllar süren kuşkularımızla yüz yüze gelirken Latin Amerika'nın soyut ve somut mizahını özgür kılmaktadır. İlerlemeliyiz çünkü bugünkü durum adil değil ve dayanılmaz. Fakat böyle yaparak eskiyi öldüremeyiz çünkü geçmiş kimliğimizin bir parçasıdır. Kimliğimiz olmadan da hiç oluruz. Mevcut anı kutlayışımızın şaşkınlığında anılardan vazgeçmeyi reddetip geçmişin anı ve zevkleriyle boğuşurken Cabezas bizi ne kadar zor ve güzel bir seyahate çıkarıyor. Omar Cabezas'taki anı ve tanıklık arasındaki gerilim bana edebiyatımızın kaynağını anımsatıyor. Bernal Diaz del Castillo'nun Yeni İspanya'nın fethinin gerçek kroniğini. Bernal Meksika'nın Fetih Destanı'nı olaydan 50 yıl sonra yazdı. Açıklamaların doğrudanlığı Proust'taki gibi anılara dayanıyor. Omar Cabezas da kroniğine bize sürekli anımsatmakta olduğunu duyurarak büyük güç katıyor. Şimdi anımsıyorum diyor veya çok iyi anımsayamıyorum veya şimdi bir şey anımsamıyorum. Anıların kesikliği bilincin diyalektiğine iyi hizmet ediyor. Cabezas'ın kitabı iki uzam çerçevesinde dolaşıyor. Ses, koku, görünüş uzamıyla nağ ve şehir uzamı. Bunlar Cabezas'ın anılarında güçlü veya bulanık oluşlarına göre güçlü ve duygulu bir biçimde yer buluyorlar veya yok oluyorlar. Bu görüşü düşünce ve anı başka kimsenin karışamayacağı insanın en içten yönleridir diye yazarak güçlendiriyor. Bunu bildiği için bizi ikna ederek fiziki ve siyasal yolculuğuna çıkarıyor, devrimin lirizminden devrimin insancılığına taşıyor. Çünkü burada, bu kimlikte, bütün kimliklerde olduğu gibi tehlike var. Devrimin ve gerillaların tehlikesi. Lirik olanın tehlikesi, lirik olan gibi görünebilecek sloganın tehlikesi. Devrimin tarihselliğini gizleyebilecek lirizmin tehlikesi. Omar Cabezas düşünce ve anıyı, siyaseti feda etmeden görünüşleri, mizahı feda etmeden inançları seçiyor. Bize gerillanın tam hareketli, diyalektik portresini veriyor ve sonra katıldığı mücadelenin sürekliliğine ilişkin doğal ve güçlü görüşünü ortaya çıkarıyor. Cabezas'ın yazısında güçlü bir sinema duygusu var. Zaman zaman bir şehrin sokaklarında Rossellini'nin filmini seyrediyorum duygusuna kapıldım. Roma 1944 gibi bir kalem, İtalya yeni gerçekçi sinemasının gürültülü, serbest, yiğit, elle işleyen kamerasının işini yapıyordu. Dildeki kurtuluş aynı zamanda görüntülerdeki kurtuluştur. Bu görüntülerin çeşitli öğeleri, doğal, can alıcı biçimde yaşatan görkemli bir yanları var. Bernal Diaz'in Kroniği İspanyol piyadesinin yeni dünyayı fethine aitti. Asker nasıl yürüyeceğini biliyordu çünkü onun destanı İspanya'nın berberilerden geri alınışının sürdürülmesiydi. Acıyla yavaş yavaş nasıl yürüyeceğini, dağları aşmayı, konuşmayı ve fizik olarak davranmayı öğrenmeliydi. 16. yüzyılın İspanyol Fatih'i ikisini de öğrenmeliydi. Cabezas bize Fatih'in aklına getirmek zorunda olmadığı veya yaygın bir duyguyla yaklaşım göstermek veya saklanmak durumunda olmadığı fizik ve dilsel bir gerçekçiliği veriyor. Bernal'den Omar'a. Cabezas da konuşma ve gövde kendi öğeleriyle buluşuyorlar. Şehirden dağa geçiş köpeklerin, şerbetlerin, müzik kutularının uçucu, parçalanmış, parıltılı toz ve ışık görüntülerinin, sıcağın, kasabada her şey sıcak, dağdaki merkezi, hareket etmeyen ateş öğesine geçişi, ateş öğesine doğru hacılığa yavaş yavaş ulaşılıyor. Önce bir kulübede kızgın ampule dokunmak öğreniliyor. Sonra dağda ateş yakmak, sonra ateşi devrim simgesi olarak kullanmayı öğrenmek, sonunda da tüm şehri sürekli şenlik ateşi olarak görmeyi öğrenmek geliyor. Cabezas, dağa gelince görünümü değişiyor. Önceleri gözü kararıyor. Öyleyse karanlıkta görmeyi becermelidir. Yeni başlayanları duyabilmek için önce sağır olmalıdır. Anlamak için dağı kendi tarafına çekmelidir. Dize geldiğinde veya sizi terk ettiğinde onu hissetmelidir. Dağın gerillaya karşı değil fakat onun yanında olmasını sağlamak için duyularını kullanmalıdır. Bu zor ve açık bir görev. Yalnızlık, özlem, hastalık ve hiçbir yerde olmamak duygusuyla, tarihin merkezinde değil, hatta savaşın bile içinde olmama duygusuyla, Stendhal'in Parma Manastırı'nda ve Crane'in Cesaretin Kırmızı İşaretinde çok iyi açıkladıkları bu duyguyla baş edilerek becerilebilir. Bir kahraman için kendi kahramanlığını anlatmaktan zor bir şey yoktur. Toplumsal romantizmin iğneleyici ve kinik kişileri Rastignac, Sorel, Becky Sharp, hırs, keskin zeka ve bencilliğin kabulünden öte kahramanca bir şey tanımıyorlar. Dostoyevski'nin nihilist karşı kahramanları insanın kendisinin en büyük düşmanı olabileceğini ve mutsuzluğu yeğleyebileceğini kanıtlamaya koyuluyorlar. Kafka ve Beckett, burjuva dünyanın kahramanının artık yüzsüz olsa da ölü olmadığını ve şefkat ve tahayyülü hak ettiğini anlatıyorlar. Devrimci kahraman sonunda İkiztak Hanovit'le bir traktör arasında kurulan üçgene varmadan önce çoğunlukla masalların ateşten sıyrılan oğlanı olarak çizilmişti. Cabezas bir Rastignac veya Pollyanna değil, onda daha çok Don Quixote ve Robinson Crusoe var. Çünkü bir dünyayı hem hayal ediyor hem de inşa ediyor. Bir miktar varoluşçu keder, iki damla Agustinci iman ve Tomistik teleoloji, bir ölçek Marksist çözümleme yukarıdakilerle terbiye edilerek Latin Amerikalı tüm çeşniği, Nikaragualı, Sandinist tavır ve bilinci katın sonuç, çarpıcı biçimde mizahi ve güçlü biçimde dramatiktir. Yazarın devrimci inancının bütüncül sunumundan çok daha inandırıcıdır. Cabezas'ta mizah vardır. Köy eczanesinden prezervatif çalıyor. Bahsi kazanmak isteyen hemşire tarafından eleksiyona getiriliyor. Aramalardan kurtulmak için gezginci tüccar kılığına giriyor. Kız arkadaşı Monica onu görüyor. Olduğun gibi görünüyorsun. Gerilla ifadenle zavallı şey, hem de emir veren biri. Ve şehirle köy karışımı Cabezas Mark Twain kadar gülünç oluyor. Cabezas etkileyicidir, şehri yitiriyor. Artık o siyasal gösteride yürüyen, kızların hayranlığının tadına varan, iyi görünümlü genç değil, şehrin bilgisini ve getirdiği baskıları yitiriyor. Şehri, şekeri, dondurma salonlarında yükselen Jesus Christ Superstar yitiriyor. Cinselliği, kadınları, şarkıları, anneyi, kardeşleri, öğretmenleri, işçileri yitiriyor ve mavi rengi olmayan bir dünya buluyor. Dağı buluyor, yeşil karanlık kendisini sürekli hissettiren dağı. Bir ağacın düşüşünün, rüzgarın yönü, ışık ve gölgenin yeni kavranışını, koklanmayı sürekli gerektiren dağı, Doğayla birlikte botları, saçları, tükürüğü, dağ kokusunda ona şehirden çok tat veren mütevazi zeytini hissettiren dağı. Omar Cabezas bütün bu görüntüleri, duyguları, anıları ve bir dünya görüşünü kendi deneyimleri ve kişiliğinin Nikaragua ve halkının deneyim ve kişiliğiyle iç içe geçtiği süreklilik duygusuyla birlikte toparlıyor. Benim anımsadığım hiçbir şeyi unutmayın. Cabezas anılarını ve tanıklığını okurken size bunları bin katıyla geri verecektir. Fakat benim sunamadığım bir şeyle birlikte verecek, hareketi kendi tarihini yaşayan ve onun bizim tarihimiz olduğunu keşfeden insanı. O Leon'un şehrini terk ediyor, genç bir adam. Dağlara ulaşıyor. Orada en fazla 20 gerilla var. Geri dönecek gibi oluyor. Yaşamının en zor kararını veriyor. Artık gelecek zaman yok. Fakat bir sabah yalnızlıktan, hastalıktan ve kuşkuyla boğulduktan sonra kendisinden genç erkek ve kadınlar görüyor, yaşamak ve ölmek istiyorlar. Artık en gençleri sen değilsin, sürekliliğin bir parçasısın. Sonra bir gün, yaşamının çok sonralarında, dağda, gençken Sandino ile birlikte dövüşen ve Allah bilir kaç yıldır saklanan yaşlı bir adama rastlıyorsun. Şimdi geri dönmüş, seninle birlikte, senden yaşlı ve sen kendi tarihini, geleneğini, Nikaragua'nı, atalarını buluyorsun. O zaman bu anıların tanıklığın sana ne öğrettiğini biliyorsun. Dağda yürüyorsun ve şimdiki zamanın geçmişin oluyor. Böyle geçmişin kadar değerli oluyor. Tırmanırken, yürürken, çantanı taşırken, ulusal muhafızlarla savaşırken geçmişine bugünün kadar değer vererek ilerliyorsun. Gerçekten de tarihin içindesin, hem mekanik olarak değil, basit bir slogan olarak değil, güzel bir iyimserlikle değil. Artık kendin ve başkaları için, geçmiş ve hal için konuşabilirsin. Ölümün bile gülümsemeni silemeyeceğini söylerken, Nikaragua için konuşabilirsin. Bir zamanlar bir kıza verdiğin gülümsemeni ölümüne de verebilirsin. Umarım kitabı bitirdiğinizde Omar Cabezas ve ülkesi, devrimi ve anısı, ölüme değil yaşama gülüyor olacak. Böyle insancıl, gülünç, etkileyici, acı ve kurtarıcı anlatım, yaşam ve gülümsemeyi, devrimci liriklerin mekanik iyimserliğinden çok daha fazla hak ediyor. Bu şefkatli bir şiddet, devrimin yaşanması için yeni ve içten bir duygu, İspanyol dilinin ve Hispanik imgelemin başarısı. Carlos Fuentes, Mexico City, Şubat 1985. Dağdan kopan ateş. Kutsal hafta. Kutsal hafta boyunca doğduğum şehir ortaçağ süslemeleriyle hayalet şehir olur. Leon'da kutsal hafta sıcaktır, kabartacak kadar sıcaktır. Kaldırımlar sıcaktır, toz sıcaktır, arabaların koltukları sıcaktır, park bankları sıcaktır, musluktan akan su sıcaktır. Kutsal hafta boyunca bu şehirdeki her şey sıcaktır. Başında saçın sıcaktır, düşüncelerin sıcaktır. İnanın bana, Leon'da kutsal hafta sıcaktır. Bakın öyle sıcaktır ki, sokaklarda hemen hiç araba yoktur. Şehrin merkezinde insan bile yoktur. Hepsi denize gider. Orta sınıftan söz ediyorum, sokakların döşenmiş olduğu, zengin insanların yaşadığı şehrin merkezinden. Kaldırımların kenarından tam da insanların yürüdüğü yerden geçen köpekleri görünce sıcak olduğunu anlarsınız. Sanki birazcık gölgenin bulunduğu yer burasıdır ve gölge bile sıcaktır. Sokaklarda birçok köpek de görürsünüz, soluğu kesilmiş, koşmaya çalışan cam gözlü, ağızları köpürmüş köpekler. Kudurmuş köpekler sokaklarda koşarlar çünkü insanlar onların kaldırım kenarından yürüdüğünü görünce onları tekmeleyip kovarlar. Bu köpekler yalnızca koşarlar, ileriye atılırlar ve asla geri dönmezler, çevrelerine bile bakmazlar. Sanırım çevreye baksalar daha da bunalacaklar. Bu kudurmuş köpeklerin şehrin dışına çıkınca nereye gittiklerini merak ederim. Yani Leon bu kadar sıcak olur. Her yer kapalıydı. İş yerleri, hatta evler bile kapanmıştı. Açık tek yer meydanın köşesindeki iki kanatlı kapılı ve kapısı her zaman açık duran eski sömürge tipi binadaki Prio'nun yeriydi. Zaman zaman parktaki ağaçların arasından bir esinti havayı serinletirdi ve daha az sıcak olurdu. Bunu her kim okuyorsa onu Leon'un sıcak olduğuna inandırmak istiyorum. Uydurmuyorum. Leon gerçekten sıcaktır. Prion'un yeri, söylediğim gibi balkonları meydana bakan iki katlı sömürge tipi bir binaydı. İçeride sarsak sandalyelerle 10 kadar masa vardı ve bütün parktan duyulacak kadar ses çıkaracak gücü hala kalmış olan bir de eski hoparlör olduğunu anımsıyorum. Gerçi parkta normal olarak gölgeli bir ağacın altında oturan yerli cemaatten bir iki kişiden başka kimse olmazdı. Bu insanların çoğunlukla gelip geçen arabaları seyretmekten başka işleri yoktu. Önce arabanın gürültüsü gelirdi. Köşeyi dönmeden önce canlanırlardı. Kim olduğunu çıkarmaya çalışırlar ve araba görününce köşeyi dönüp kaybolana ve gene yalnız sesi kalana kadar gözleriyle takip ederlerdi ve sonraki arabayı beklerlerdi. Onda kim olduğunu görmek üzere. Anımsayabildiğim kadarıyla doğduğum yerde kutsal hafta boyunca zaman öldürmenin en muhteşem yolu buydu. Prio klasik plaklar çalmakla ünlüydü. Hem boğazı ıslatan taze meyve şerbetleri, birinci sınıf eşek sütü şekerleriyle ağızda eriyen küçük koyu şeker kamışları verirdi. 60'ındaki Prio enerji küpüydü. Kısa beyaz tenli. Jesus Christ Superstar'ı sonuna kadar açıp şarkıları gümbürdettiği için din düşmanı olmakla suçlanmıştı. Film parkın öteki köşesinde Gonzales Tiyatrosu'nda oynamıştı ve La Asansiyon Okulu'ndan meydanın üçüncü köşesinde küçük rahibeler onu görmeye gitmiş. Yarısında dışarı uğramış, filmin sapıklığından ve Efendimiz'e hakaret olduğundan şikayet etmişlerdi. Prio'ya bu kadar çıldırmaları bundandı. Çünkü bu müziği Leon'daki bütün yatılı kızların çalıştığı okulun her yerinden duyabilirdiniz. Prio Reis Prio olarak bilinirdi. Ruben Dario'nun onun yerinde bira içmiş olmasından ve bir zamanlar parası yokken hesap karşılığı şiir yazmasından deliler gibi övünürdü. Ne zaman bir kodaman gelse Prio bu şiiri çıkarır ve burnuna dayardı. Leon da Prio'nun yeri yalnız bir hudut işareti olmanın ötesindeydi. Kasvetli kutsal hafta boyunca gidebileceğiniz öteki yer Lezama'nın bilardo salonuydu. Prio'nun yerinden üniversiteye doğru yarım blok aşağıdaydı. Üniversitede tam bir ölüydü. Tek yaşam işareti duvarlarındaydı. Öğrenciler duvarlara Somoza karşıtı sloganlar yazmışlardı. Başka kimse yoktu. Çevrede kimse kalmazdı. Elbette Dona Pastora'nın barı da sımsıkı kapalı olurdu. Herkes Lezama'nın yerinde toplanırdı. Gecekondulardan insanlar, işçiler, bariyolardan kutsal haftayı aileleriyle geçirmek için gelen köylüler. Akrabaları San Benito ayinine ve kutsal cuma günü gömme törenine katılabilsinler diye onları yatıya alırlardı. Bazen zenginlerin, törenlere katılan fakir insanların hayal edebileceğiniz her renkte gömlek, pantol, etekle donanan insanların cemaatine katılmamak için denize yollandıklarını veya evlerine kapandıklarını düşünürüm. Zenginler biliyorsunuz daima kendilerini ayırırlar. Er veya geç, gecekondulardan esen rüzgarın kaldırdığı toz bulutlarından kurtulmak için bariyolardaki mahalle. Bu fakir insanlardan bazıları şehrin merkezine doğru bin zahmetle yola koyulur, salona varana kadar yolun gölgeli kısmını tuttururlardı. Lezama'ya vardığınızda sırılsıklam olurdunuz, ayakkabılarınız tozla kaplanmış ve ellerinizi sürtünce terli kara kir parçaları dökülürdü. Birkaç kişi eğlence için başka yerlere bakınsa da kaçınılmaz olarak yer çekimine kapılmış gibi sonunda herkes Lezama'ya düşerdi. Lezama'nın bilardo salonunda 6 veya 7 masa vardı. Biri kapının tam yanındaki karambola oyunu içindi. Bu en iyi oyunculara ayrılmıştı. Salon 50 metrekare kadardı. Bir ucunda tezgah vardı. Tezgahın arkasında Lezama dikilirdi. Bir kez güldüğünü görmediğim şişman bir adam. İki ağzı kapalı, robot gibi içkileri veren kadın, iki bira ve hafif içkilerle taşan buz kutusu ve bir de hesap makinesi. Kutsal hafta boyunca en azından 150 kişi salona tıkışırdı. Sıcak sokaktan içeri doluşan bu kadar gövde içeriği dayanılmaz yapardı. Sokaktan açılır kapıları çarparak tam kovboy filmlerindeki salonlara girer gibi içeri girmeye uğraşırdınız ve güm. Bayıltıcı bir sıcak, sokaktan bile sıcak bir hava yüzünüze çarpardı. Buhar kazanına girmek gibiydi. Kendinizi gevşek, uyuşuk hissederdiniz ama yapacak başka bir şey yoktu, başka seçeneğiniz yoktu. Ya sıcak tozlu baryoda, neredeyseniz orada kalacaktınız, sefalet ve çamur içinde yuvarlanmanız üstüne tefekküre dalıp sıkılacaktınız veya biraz daha sıcakta bilardo oynayıp buzlu bira içebilecektiniz. En iyisi de burada bir zerre toz yoktu. İçeri girdiğiniz ve havasızlığı soluduğunuz an bilardo toplarının aynı anda gelen değişik tonlarını pra pra pon pon bom bom varyeteleri çıkartırsınız ve elbette kötü vuruşun klikini. İlk masada muntazam olarak Kuro hepsinin içinde en iyi oyuncu, karambola ustası. Masanın kenarından 1, 2, 3 hatta 4 vuruş. Dikkat kesilmiş, soğukkanlı, kollarından, yüzünden, sırtından ter dökülüp her vuruştan sonra bir parça bira yuvarlayarak her isteyenle oyuna girip kuş kullanamayan bütün kuşları alaşağı ediyor. Kuro topa vurmak için ciddiyetle gerildiğinde soluğumuzu kestiğimize inansanız iyi edersiniz. Bir vuruşta 50 kordoba çekebilir ve bizim topu atmış durumumuzda 50 veya 100 kordoba kazanmak veya kaybetmek önemli bir şeydir. Lezama tezgahın arkasında somurturken ilgilenmemiş gibi yapardı ama ne zaman Kuro'nun sırası gelse şahin gibi göz ucuyla seyrederdi. Öteki masalardan yükselen gürültü kesilmezdi. Oyuncuların sesleri süzülerek çarpışan topların şamatasını bastırırdı. Görüyor musun, harika bir vuruş. Şu 15 çetin ceviz. Geri dur baba, bu yetişkinlerin işi. Yürü gidip topu elinle koy. Bunu mu istiyorsun reis? Elde bir sanıyorsun ha? Bebek gibi sızlanmayı biliyorsun değil mi? Tamam. Bunu sevdin mi tatlım? Vur vur. Ve gene masalar kurulurdu. Tavanda 4 tane pervane vardı ama sesleri olmasa bunu anlayamazdınız. Çünkü ne kadar hızlı dönerlerse dönsünler, nasıl parçalanıp hırlasalar birazcık serin hava gelmez. Bu gürültü yalnızca karışık ses çorbasını yapışkan bir tek sese dönüştürüp duvarlara vurmaya ve oradan yansıtıp sizi daha da bunaltmaya yarardı. Lezama'nın yeri Babil Kulesi'ydi. Bir sirk, tımarhaneydi. Sıcaktı, gürültülüydü, etrafa sidik kokusu yayıyordu. Biraz eğlence için gelir, sonuçta giderdiniz. Gitmek zorunda kalırdınız. Ne dediğimi anlıyor musun? Leon'da gidecek yer yoktur. Kerhaneler bile kapanırdı. Leon'da orospular hep aşırı dindar olmuştur. Hep Allah'tan ödleri kopardı. Size söyleyeyim, kutsal haftada vermezlerdi. Leon'da kutsal cumada orospu bulmak şanstı. Tekrar vuruşmaya kutsal cumartesi günü başlarlardı. Bütün kutsal hafta boyunca orospular vermez, meyhaneler açılmazdı. Çin lokantaları da kapalıydı. Üstüne üstlük top bile oynayamazdınız. Çünkü bu mübarek efendimizi tekmelemek ve ona karşı gelmek plan olurdu. Ne yapabilirsiniz? Lezama'nın yerine gidebilirsiniz. Başka yer yoktu. Frente Sandinista'ya kutsal hafta sırasında katıldığımı anımsıyorum. Liseden mezun olduktan hemen sonra 1968 Mart veya Nisan'ıydı. 1967 Ocak katliamından sonra bazı arkadaşlarlaydık anımsıyorum. Sokaktan aşağı çalışmaya gidiyorduk. Şafaktı. Gerçekten sabahın körü ve aniden nereden çıktılarsa birkaç orospu çocuğu muhafız bizi sokakta durdurdu. Duvara dayadı ve her zaman olan işler. Bu Managua katliamının yapıldığı gündü ama biz olan biteni bilmiyorduk. Radyoda veya gazetelerde bir şey yoktu. Küçük bir çocukken Baryom'da şişman bir kadına ait bir meyhane vardı. Kadın yaşlı kocasını daima döverdi. Oraya Dimas'ın barı derdik. Burada daima sarhoş batırtısı olurdu ve muhafızlar gelip sarhoşları tartaklarlardı. Muhafızlara ait ilk izlenimim buydu. Sarhoşlar döverlerdi, vahşiler gibiydiler, tüfeklerinin dipçikleriyle sarhoşların yüzlerine vururlardı. Kanı görebilirdiniz, korkudan ölürdüm, kandan korkardım. Küçükken kan korkusu, tamam mı? Gerçekten ben sarhoşlardan ve patırtılardan it gibi korkardım. Muhafızlar yokken onlardan tekme yerdim. Sarhoşlar kavga ederken şen şatır olurlar. İlk içeri düşmem üniversitede öğrenciyken oldu. Fakat doğrudan bir karşılaşma değildi. Korkudan ölecektim. Babam benden iriydi ve muhafızların ondan üstün olduğunu biliyordum. Ama Frente'ye katılma nedenim bu değildi. Birçok nedeni vardı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.